Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. James Green'in Şeytan Bu Tepelerde adlı kitabı, Amerika Birleşik Devletleri'nde emek tarihinin en sert ve en az hatırlanan mücadelelerinden birini inceler. Tarihsel inceleme türündeki eser, Batı Virginia'daki kömür madencilerinin 19. Yüzyıl sonundan 1930'lu yıllara uzanan sendikalaşma ve yurttaşlık hakları mücadelesini merkezine alır. Kitabın doruk noktası, 1921'de binlerce silahlı madencinin katıldığı Blair Dağı Savaşı'dır. Ancak Green'in amacı yalnızca bu çatışmayı anlatmak değildir. Madencilerin şirket kasabalarında nasıl yaşadığını, ücretlerin bazen yalnızca şirket mağazasında geçerli kuponlarla ödendiğini, özel güvenlik güçlerinin örgütlenmeyi nasıl engellediğini ve eyalet hukukunun bu düzeni nasıl desteklediğini gösterir. Bu nedenle kitap, çalışma koşulları üzerine dar bir anlatının ötesine geçer. Özgürlük, mülkiyet, hukukun tarafsızlığı ve kolektif pazarlık gibi meseleleri somut bir bölgesel tarih içinde ele alır. Green, çatışmayı romantikleştirmeden, şiddetin hem şirket iktidarının hem de çaresizleşen işçi direnişinin parçası olduğunu ortaya koyar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak şirket kasabaları madencilerin gündelik özgürlüğünü sınırlıyordu. Kitabın temel katkısı, kömür şirketlerinin yalnızca işveren olmadığını, birçok bölgede gündelik hayatın neredeyse bütün çerçevesini belirlediğini açıklamasıdır. Güneybatı Virginia'daki maden yerleşimleri çoğu zaman şirket arazisi üzerindeydi. Evler, dükkanlar, kimi yerlerde okul, kilise ve güvenlik düzeni doğrudan şirketin denetimindeydi.
Böyle bir yapıda iş sözleşmesi sadece üretimdeki emeği değil, barınma ve toplumsal katılım imkanını da etkiliyordu.
İşini ya da şirketle uyumunu kaybeden bir madenci, aynı anda evini ve yaşadığı topluluk içindeki yerini de riske atabiliyordu. Green'in vurgusu, sendika talebinin yalnız ücret artışı isteği olarak okunamayacağıdır. Madenciler, toplantı yapabilmek, dışarıdan gelen örgütçüleri dinleyebilmek ve işveren baskısı olmadan kamusal bir yaşam kurabilmek istiyordu. Şirketin özel mülk hakkı, bu talepleri engellemek için kullanılabiliyordu. Kitap, hukuken özel görünen alanların pratikte siyasal hakları daraltabildiğini gösterir. Bu mekanizma, işçi hareketinin neden yalnızca pazarlık masasında değil, kasaba sokaklarında, mahkemelerde ve eyalet siyasetinde de mücadele verdiğini açıklar. Green, şirket kasabasını ekonomik bağımlılığın, idari denetimin ve sosyal izolasyonun birleştiği bir iktidar modeli olarak ele alır. İkinci olarak,
ücret yerine şirket kuponu verilmesi borç ve bağımlılık yaratıyordu, Green.
Kömür sahalarındaki ekonomik denetimi anlamak için şirket mağazası ve şirket kuponu uygulamasına özel önem verir. Bazı madenciler ücretlerinin tamamını ya da bir bölümünü genellikle yalnız şirket mağazasında kullanılabilen kuponlar biçiminde alıyordu. Bu uygulama emekçinin kazancını serbestçe kullanma imkanını azaltıyordu. Madenci alışveriş için şirketin belirlediği kanala bağlı kalıyor. Fiyatlar ve borç ilişkileri üzerinde daha az denetim sahibi oluyordu. Kitabın yaklaşımında sorun sadece nakit para eksikliği değildir. Kupon düzeni, işverenin ücret ödeme rolü ile satıcı ve ev sahibi rolünü birleştirmesidir. Böylece şirket, madencinin hem gelirine hem zorunlu harcamalarına nüfuz edebiliyordu. İşçinin iş değiştirmesi veya greve katılması da daha maliyetli hale geliyordu. Çünkü aile bütçesi zaten tek bir kuruma bağlıydı. Green bu ayrıntıyı, özgürlüğün hukuki bir statüden ibaret olmadığını göstermek için kullanır. Kişinin tercih yapabilmesi, pazara erişebilmesi ve emeğinin karşılığını bağımsız biçimde değerlendirebilmesi de özgürlüğün maddi koşullarıdır. Madencilerin parayla ücret alma talebi bu yüzden teknik bir ödeme tartışması değil, ekonomik yurttaşlık talebiydi. Kitap, şirket kuponunu daha geniş şirket kasabası düzeninin günlük hayatta işleyen aracı olarak konumlandırır. Üçüncü olarak sendika tanınması talebi, özel silahlı güçlerle karşı karşıya geldi. Eserdeki çatışmaların önemli bir nedeni, Birleşik Maden İşçileri Sendikası'nın kömür sahalarında tanınma isteğidir. Şirketler, sendikayı ücretleri ve yönetim yetkisini tehdit eden bir unsur olarak gördükleri için yalnız müzakere yoluna başvurmadı. Özel dedektiflik ve güvenlik güçleri, grev kırıcılar, tahliyeler ve yerel kolluk üzerindeki etkiler işçilerin örgütlenme alanını daralttı. Green, bu ortamda şiddetin rastlantısal bir taşkınlık değil, emek ilişkilerindeki derin eşitsizliğin sonucu olduğunu anlatır. Paint Creek ve Cabin Creek, Greva ile Matevan çatışması gibi olaylar, maden bölgelerindeki gerginliğin yıllar içinde biriktiğini gösterir. Madenciler için sendika, yalnız daha iyi ücret veya güvenlik demek değildi. Kefi işten çıkarılmaya, evden atılmaya ve bireysel baskıya karşı ortak bir koruma mekanizmasıydı. İşverenler ise sendika tanınmasını şirket kasabası üzerindeki tek taraflı denetimlerinin çözülmesi olarak algıladı. Bu karşıtlık, sıradan bir iş uyuşmazlığını yerel bir siyasal kriz haline getirdi. Kitap ayrıca işçilerin tek bir blok olmadığını da düşündürür. Etnik köken, göçmenlik, meslek ve yerel rekabetler dayanışmayı zorlaştırabilirdi. Buna rağmen ortak çalışma ve yaşam koşulları geniş ölçekli bir örgütlenmenin zeminini yarattı. Green'in anlatısı, sendikanın dışarıdan dayatılmış bir kurum değil, korunmasız işçilerin birlikte hareket etme ihtiyacından doğan bir yapı olduğunu savunur. Dördüncü olarak Blair Dağı Savaşı, Amerikan emek tarihindeki en büyük silahlı ayaklanmalardan biriydi. 1921 Blair Dağı Savaşı. Kitabın hem tarihsel hem yorumlayıcı merkezidir. On binlere yaklaşan silahlı madenci, Güneybatı Virginia'daki baskıya ve sendika karşıtı düzene karşı harekete geçti. Karşılarında şerif güçleri, şirket muhafızları ve daha iyi silahlanmış yerel unsurlar vardı. Çatışmanın sonunda federal birliklerin devreye girmesi, madencilerin silah bırakmasında belirleyici oldu. Green bu olayı, Amerikan tarihinde iç savaştan sonraki en büyük silahlı emek ayaklanmalarından biri olarak ele alır. Yine de kitap, Blair Dağı'nı sadece dramatik bir savaş sahnesine indirgemez. Bu çatışmanın uzun süredir biriken tahliyelerin, baskıların, grevlerin ve hukuki eşitsizliklerin sonucu olduğunu açıklar. Böylece silahlı yürüyüş, ani bir isyan değil, barışçıl örgütlenme yollarının sürekli kapatıldığı bir ortamın ürünü olarak görünür. Yorum, şiddeti onaylamak anlamına gelmez. Aksine, devletin ve şirketlerin güç kullanımı ile işçilerin karşı şiddeti arasındaki ilişkiyi tarihsel bağlamına yerleştirir. Ardından gelen davalar da yenilginin yalnız askeri olmadığını gösterir. Örneğin, sendika önderi Bill Blizzard'ın vatana ihanet davası, hareketi mali ve örgütsel olarak yıpratan hukuki sürecin parçasıydı. Kitap, Blair Dağı'nın bastırılmış olmasına rağmen işçi hakları hafızasında kalıcı bir simgeye dönüştüğünü anlatır. Son olarak, hukuk ve devlet, şirket iktidarının dışında tarafsız alanlar değildi. Green'in incelemesi, kömür şirketlerinin gücünü yalnız servetle açıklamaz. Eyalet yasaları, yerel yönetim yapıları, mahkemeler ve kolluk düzeni de maden bölgelerindeki güç dengesini belirliyordu. Şirket arazisinde toplantıların engellenebilmesi veya örgütçülerin içeri alınmaması, özel mülkiyetin siyasal katılımı sınırlayan bir araç haline gelmesine örnektir. Yerel görevlilerin şirketlerle yakın ilişkisi ve özel silahlı görevlilerin varlığı, işçilerin devletten eşit koruma beklemesini zorlaştırıyordu. Bu nedenle kitapta özgürlük mücadelesi, işverenle işçi arasında geçen iki taraflı bir çekişme değildir. Madenciler, kamu otoritesinin kimin güvenliğini ve hangi hakları koruduğu sorusuyla yüzleşiyordu. Blair Dağı'ndan sonraki vatana ihanet yargılamaları bu noktayı keskinleştirir. Bill Blizzard beraat etmiş olsa da davaların maliyeti ve yarattığı baskı sendikal örgütlenmeye ciddi zarar verdi. Green, hukuki sonuçların yalnız mahkeme kararından ibaret olmadığını gösterir. Uzun soruşturmalar, tutuklamalar ve savunma masrafları bir hareketin kapasitesini tüketebilir. Kitabın daha geniş tarihsel çerçevesinde, 1930'lu yıllardaki federal emek reformları, işçilerin toplu pazarlık hakkını güçlendirdiğinde maden işçilerinin kitlesel biçimde sendikaya katılması anlamlı hale gelir. Bu değişim, önceki mücadelelerin boşuna olmadığını değil, hakların kalıcılaşması için kurumların da dönüşmesi gerektiğini gösterir. Sonuç olarak, Şeytan bu tepelerde, Amerikan emek tarihiyle ilgilenenler kadar şirket kasabaları, sendikal haklar, Appalaşa tarihi ve devlet iktidarı üzerine düşünen okurlar için de güçlü bir kaynaktır. Türkiye tarihinde maden havzalarındaki çalışma güvenliği, taşeronluk, işçi barınması ve örgütlenme tartışmalarını bilen bir okur, kitabın anlattığı ekonomik bağımlılık biçimleriyle anlamlı karşılaştırmalar kurabilir. Bununla birlikte eser, iki ülkenin tarihini özdeşleştirmez. Batı Virginia kömür sahalarının kendine özgü hukuki ve siyasal koşullarını ayrıntılı biçimde inceler. Kitabın pratik değeri, işçi haklarının yalnız yasada yazılı ilkelerle güvence altına alınmadığını göstermesidir. Ücretin nasıl ödendiği, konutun kime ait olduğu, toplantı yapma imkanının bulunup bulunmadığı ve kolluk gücünün nasıl davrandığı, bu hakların gerçek hayattaki karşılığını belirler. Entelektüel açıdan ise,
Green, Blair Dağı gibi büyük bir olayı tek başına kahramanlık veya trajedi anlatısına dönüştürmeden açıklar. Silahlı çatışmayı, uzun süreli şirket egemenliği, sendikal örgütlenme ve hukuki baskı bağlamında ele alır. Benzer emek tarihi kitaplarından ayrıldığı nokta da budur. Sadece grevlerin kronolojisini sunmaz, maden şirketlerinin bir yerleşimin ekonomik, sosyal ve kamusal alanlarını nasıl birlikte yönetebildiğini gösterir. Bu bütüncül yaklaşım, kitabı hem erişilebilir hem de analitik açıdan kalıcı kılar.
Oker, unutulmuş bir mücadeleyi öğrenmenin yanında, özgürlüğün çalışma hayatındaki somut koşullarını değerlendirmek için daha sağlam bir çerçeve edinir.
Destek olmak isterseniz, James Green, kitabı, podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.